Ayrım 16, sayfa 221. Aram Pehlivanyan. Geçonogan Lisesi'nde okurken öğretmenlerimizden birinin Hosep Keşişyan Efendi olduğunu belirtmiştim. Diyarbakır Silvanlıydı. Hatta imzasını da Silvan diye atardı. İyi öğretmendi. Bize Ermeniceyi, Ermeni dili ve edebiyatını o sevdirmişti. Coşkulu bir adamdı. Keşişyan'la Ankara'da askerken tesadüfen karşılaşmıştık. Bir gün tren geldi İstanbul'dan, ben de demiryolu işinde çalıştırıldığım için istasyondayım. Bir de baktım, öğretmenim Keşişyan Efendi trenin penceresinde. Ben dayanamayıp seslendim. Hocam nasılsınız, nereye gidiyorsunuz? Aradan yıllar geçtiği için tanıyamadı beni tabii. Üstelik bir de kahverengi giysilerin içinde bir gavur askeriyim. Sen kimsin dedi. Ben Götürnogan'dan sizin talebenizim diye cevap verdim. Biraz rahatladı. Halep'e gidiyorum öğretmen olarak dedi. Biraz konuştuktan sonra rahatsız oldu. Biraz uzaklaş. Haydarpaşa'dan beri takipçiler var trende dedi korkuyla. 1946'da İstanbul'a geldikten sonra Kumkapı'da dükkan açmıştım. Dükkanın hemen yanında Vartan isminde yaşlı bir meyhaneci vardı. Öğlenleri yemek verirdi. Şimdiki Şevkettin Karakartalların olduğu yerdeydi meyhanesi. Seneler sonra Keşişyan Efendi ile Vartan Efendi'nin meyhanesinde yine karşılaştık. Patrikhanede katiplik yapıyormuş. Vartan'ın meyhanesinde öğle yemeği yerdi. Bir şişe şarap getirirdi, yemeğini alırdı, kendi sofrasını kendisi kurardı. Bir gün gittim yanına, tabii aradan seneler geçmiş. Yine tanıştık, memnun oldu. Konu Aramlardan, Aram Pehlivanyan'dan açıldı. Ben okuldan sonra hiç görmemiştim onları. İstanbul'a geldiğim yıllarda da onlar yurt dışına çıkmışlardı zaten. Ama okula devam ettikleri için Keşişyan Efendi ile ilişkileri daha uzun sürmüştü. Keşişyan Efendi Aram'ın kendisine Sovyet ordusu Balkanlara inmiş, biz de artık bir şeyler yapalım diyen heyecanlı bir genç olduğunu söyledi. Keşişyan da Aram'a, oğlum senin yapacağın ne var ki? O halk kendi ordusuyla zaten kendi propagandasını yapıyor, sana ihtiyacı yok demiş. Türkiye Komünist Partisi'nde olduğunu söylemiş Aram. Keşişyan da antikomünist bir adamdı. Arkadaşların kim oğlum diye sormuş. Aram da Türk arkadaşlarının adını saymış. Oğlum bak, sana bir şey söyleyeyim. Türklerin komünisti az olur. Dikkat et, başına bir şey gelirse onlardan gelir diye uyarmış Aram'ı. Benim dediğim gibi de oldu dedi. Keşişyan Hoca daha sonra Amerika'ya gitti. Öğretmenlik yapmayı bekliyordu ama bulaşıkçılık yaparak ayakta kalmaya çalıştı. Amerika'da vatan özlemiyle öldü. Ben Aram'ı göremediğim için Keşişyan'ın söylediklerinin doğru olup olmadığını bilemiyorum. Getronogan'da okurken Aram'la birlikte fotoğraf çektirmiştik. 1970'li yıllarda atılımı basarken birlikte çalıştığımız Kadir, Aram'la çektirdiğimiz o fotoğrafı aldı benden. Götürdü. Nereye götürdü, fotoğraf ne oldu bilmiyorum. Matbaayı dağıttıktan sonra bir daha Kadir'i göremedim. O fotoğrafta geri gelmedi. Fotokopi makinemde Kadir'deydi, o da gitti. TKP'li İhmalyan kardeşler Konyalıdırlar. Vartan İhmalyan'ın bir anı kitabı çıktı. Onu hiç sevmedim. Hep kendini öne çıkarmaya çalışmış. Hoşuma gitmedi. Tanımadığım daha iyi olsaydı. Tanısaydım herhalde bu ilişki bir dostluğa dönüşmezdi. Sevemedim. Belki de kendisi yazmadı. Bir başkası ondan dinlediklerini kitap haline getirdi. Onun adına yayınladı. Biraz dedikoduya kayan bir tarzı var. Eskilerde böyle bir özellik vardı. İkisi bir araya gelince herkes birbirinin arkasından atar. Sevemedim bu tarzı. Tanıdıklarım içinden çok az insan var dost olduğum. Bu yanlış ilişki tarzı nedeniyle böyle oldu zaten. Bizim o kuşakta hala daha o hastalık varlığını koruyor. Elleri birleştirmek ve sıra neferi olmayı bilmek. Lenin'in ağabeyi Narodnik, çara suikastan idam edilmiş. Entelektüel bir aile. Lenin de artık o çevrelerde isminden bahsedilen bir insan. Kazandı hukuk talebesi. Çar polisi gelmiş, üniversiteyi basmış. Talebeler grup grup orada burada toplanmış. Lenin gitmiş rektörün yanına. Böyle bir üniversitesinin talebesi olmaktan kendimi azat ediyorum diyerek rektörün önüne atmış kimliğini. Tutuklanmış. Bir siyasi polis komiseriyle birlikte gidiyorlar. İkisi arasında bir diyalog geçiyor. Polis diyor ki, delikanlı ne yapmak istiyorsun? Ağabeyin idam edildi. Senin için de ilmek yas tutuyor sana kavuşmak için. Çarlık büyük bir duvar. Gelip kafanızı vuruyorsunuz o duvara. Lenin'in cevabı şu oldu. Biz o duvarı biliyoruz. Bir şu ellerimizi bir araya getirip de hep beraber o duvarı silkeleyecek duruma gelsek, yıkacağız o duvarı. Ben hep bunu genç sosyalistlere, bizim çocuklara anlatıyorum. Bu eller bir araya gelirse bu çürük duvarı hemen yıkabiliriz. Ama biz ondan daha çürük olduğumuz için, bir araya gelemediğimiz için, ellerimizi birleştiremediğimiz için yapamıyoruz bunu. Kimse burnundan kıl aldırmıyor. Bir araya gelmiyorlar. Birleşik bir cephe kuramıyorlar. Bir şey edemiyorlar. Biraz sıra neferi olmaya tahammülümüz olsa, iktidardan memnun değilsin. Diğeri de memnun değil. Halk da memnun değil. O zaman bu işi kolaylaştırın. Biraz yan yana gelmeyi öğrenin. Ortak bir şey yapın. Anadolu'da bir laf var. İt taşlamaktan et satmaya vakit bulamıyoruz. Bizim Türkiye solcusunun haline çok uyuyor bu laf. Son söz. 1987 yılında Amerika'ya gittik eşimle birlikte. Ablamın iki oğlu, yeğenlerim Amerika'da yaşıyor. Washington'dayız. Bir gün yeğenimin eşi bizi aldı pikniğe götürdü. Üstü kapalı, yanları açık bir piknik yerine gittik. Bir hayli kalabalık. Mangallar konmuş, etler pişiriliyor, çalgılar çalınıyor, ud var, keman var, gençler oynuyor. Biz de yabancıyız, eşimle beraber oturduk etrafı seyrediyoruz. Oradaki herkes birbirini tanıyor ve her zaman birbirlerini görebilme imkanına sahip. O yüzden bizim yabancı olduğumuzu hemen anladılar. Türkiye'den gittiğimiz duyuldu. O yaşlı yaşlı insanlar yavaş yavaş sandalyeleri çekip yanımıza geldiler, oturdular. Başladılar sormaya. Türkiye'den mi geldiniz? Nerelisiniz? Biz de kaç yaşındayken gelmişiz? Acaba bizim köyden oralarda kimse var mı? Oo, buram buram bir hasret. Nasıl acımışım ben o insanlara, nasıl acımışım. Yurt hasreti acayip. Amerikalı yazar William Saroyan bir tarihte Türkiye'ye geldi. Bitlis dolaylarından göçen bir Ermeni ailesinin çocuğu Saroyan. Tabii Amerikalı olunca o zamanki Menderes hükümeti izin verdi, memleketini görmeye gitti. Ben gördüm Saroyan'ı burada. Büyük büyük bıyıkları, deri şapkası vardı. Babacan bir adamdı. İnsanlık komedisi kitabı Türkçe'de yayınlanmıştı o zaman. Bitlis'te köyüne gitmiş. Merakla karşılamış köylüler. Köyün meydanına itmişler. Köyün yaşlıları gelmişler. Bu arada Saroyan her gördüğü insana sarılıyor, öpüyor, heyecanla babamın toprağının insanları diye. Heyecanı biraz yatıştıktan sonra bizim Saroyanların evi neredeydi diye sormuş köylülere. Yaşlı bir köylü yıkık bir duvar göstermiş. Saroyanların evi burasıydı demiş. Babaları o evde otururlarmış. Bakıyor acıyla yıkık duvara. Duvardan düşen bir taşı alıyor eline, okşuyor, seviyor. Giderken o taşı da beraberinde götürdü Amerika'ya. Yurt hasreti. O yurt hasretiyle nesiller, kuşaklar geldi geçti. Suriye'deki, Lübnan'daki, Fransa'daki, Amerika'daki, Kanada'daki Ermenilerin hepsi Anadolu insanları. Buradayken hepsinin işi gücü yerindeydi. Birçoğu varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Ama acımasızca vatanlarını terk etmeye zorladılar. Bu arada ailelerini, akrabalarını kaybettiler. Her şeyleri burada kaldı. Gittikleri yerlerde ise sefaletin en alasını yaşamak zorunda kaldılar. Teneke evlerde oturdular. Hırsızlıktan tut, fahişelikten tut her rezilliğe katlandılar. Yaşamak için didindiler. Bu ailelerin çocukları akşamları sofraya oturdukları zaman büyüklerinden Türklerin kendilerine yapmış olduğu zulüm hikayelerini dinleyerek büyüdüler. Bu nedenle zaman zaman çaresizlikten, sadece intikam duygusuyla bir takım eylemlere girişenler çıktı içlerinden. Ama bunun nedenlerini görmek lazım. Ne bir kişinin yaptığı bir eylemi tüm ulusa mal etmek, ne de nedenleri yok sayarak sadece sonuca bakmak doğru. Öncelikle tarihi iyi bilmek lazım. Bir daha böyle acı olayların tekrar yaşanmaması için, halklar arasında kardeşliğin, dostluğun korunması için. Bunlar güzel şeylerdir. Halklarımızın da egemenlerin birbirine kırdırma politikalarına alet olmamaları için bilinçlenmeleri, kendi tarihlerini ve çıkarlarını iyi bilmeleri ve asla unutmamaları lazım. Paylaşamayacak ne var bu dünyada? Dünya üzerinde yaşayan tüm insanlara yeter de artar bile. İnsanlar arasındaki perdeler, din, dil, milliyet, tarikat vesaire kaldır bunları ortadan. Bak kalır mı ne sen ne de ben. Sadece insan kalır. Eskiden Ermeni kızları evlenmeden evvel çeyiz olarak etavın üzerine bir yazı işlerlerdi. Onu da çerçevelettirip getirir, gelin oldukları evin duvarına asarlardı. Etavın üzerinde Ermenice Tanrı sevgisidir diye yazar. Sevginin olmadığı yerde ne Tanrı olur ne de başka bir şey. Hiçbir şey olmaz. Tanrı sevgidir. Benim geç kalmış heveslerim vardı. Şiir yazardım gençliğimde. Bir arada sulu boya resim yapmaya kalktım. İlk önce kendi resmimi yaptım. Hiç sevmedim, hiç beğenmedim. Ama oğlum Ohannes'in resmini yaptım. Hala saklamışım onu, çok güzel oldu. Sonra düşündüm. İkisini de ben yaptığım halde benimki hiç iyi olmadı da Ohannes'inki niye bu kadar güzel oldu? Sonra buldum nedenini. Onu çok seviyordum da onun için güzel oldu resmi. Sevgisiz hiçbir şey olmaz. Sanatta da öyledir. Mesela marangozdum. Yaptığım şeyleri hep severdim. Eğer bir işi isteyerek yapmışsam güzel oldu. Ben de sevdim. Emeğime değer verdiğim için sevdim. Sevdiğim için emek verdim, özendim. Oğlumun evinin mutfak dolaplarını ben yapmıştım. Hala ne zaman gitsem bakarım. Ben yapmışım. Ne güzel olmuş diyorum. Oğlumla gelinime yapmışım. Ne kadar severek yapmışım. Ben kendim seviyorum. Avukat Bahri Bey'e, Bahri Belen'e bir masa yapmışım. Aradan seneler geçmiş. Unutmuşum o masayı yaptığımı. Bir gün gittim bürolarına baktım. Ne güzel masaymış dedim. Sen yaptın ya dedi. Aa, o zaman yalnız üstüne sigara koymuşlar, yakmışlar. Sevgi güzel tabii. Sevgisiz hiçbir şey olmaz. Ama sürü de olmamak. Kimi neyi seveceğini bilmek lazım. Ben hayattaki safımı iyi seçtiğime inanıyorum. Komünist oldum. Bu yaşa kadar hep insanların iyiliği için, düşmanlıkları gidermek için çalıştık. Halklarımızın bir daha benzer acılar yaşamaması için, aralarındaki gereksiz perdelerin kaldırılmasına uğraştık. Emeklerimin boşa gitmediğini düşünüyorum. Halklarımızın çektiği acıların tekrarlanmaması, gelecek hiçbir neslin benzer yıkımlar, kıyımlar yaşamaması en büyük dileğim. Kitabın sonu 30 Temmuz 2008 sayfa 228.